Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, kemal hürmetle selamlıyoruz. Gününüz aydınlık, gönlünüz huzurlu, kazancınız bereketli olsun. Rabbim sizleri umduklarınıza nail ve korktuklarınızdan emin eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden bu dünyada ve şefaatinden de ahirette sizleri, bizleri, cümle ümmeti Muhammed'i mahrum etmesin Rabbim inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, 2 Nisan tarihinde gerçekleştirdiğimiz Peygamber Sevgisi konulu programımızda sahabe efendilerimizin Peygamber Efendimiz'e karşı duydukları sevgiyi anlatmıştık sizlere. Bugün de Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın biz ümmetine düşkünlüğünü ve kendisinin Allah katındaki yeri konusunda bilgi arz etmeye çalışacağız dilimiz döndüğünce. Özellikle şunu arz etmek isteriz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz bize Allah Teala'nın üsve-i hasene olarak bildirdiği en güzel örnektir. Onun hayatını iyi öğrenip ahlakını örnek almamız hepimiz için bir görev ve manevi bir sorumluluktur. Bunu yaptığımız vakit hayatımız daha bir anlam kazanacak, yapıp ettiğimiz her şeyden daha bir haz almaya, manevi anlamda tatmin olmaya başladığımızı göreceğiz şaşırtıcı bir şekilde. Biz kesinlikle biliriz ve inanırız ki bu dünyada iyi insan olmak ve huzur bulmak, ahirette ise ebedi kurtuluşa erebilmek, kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gerçek anlamda ümmet olmak ve onun ahlakını kendimize rehber edinmekle mümkündür. Bir Müslümanın hakika imana kavuşması ise Peygamber Efendimiz'i sevmeye ve onun getirdiği esaslara tabi olmaya bağlıdır. Çünkü mübarek kitabımız Kur'an'da onun hakkında o nefsinin arzu ve istekleri doğrultusunda konuşmaz. Onun söyledikleri kendisine vahyedilenden başka bir şey değildir buyurulmaktadır. Necm suresi 3 ve 4. ayetlerde. Peygamber size neyi verdiyse onu alın ve neyi yasakladıysa ondan da uzak durun buyurulur Haşir suresi 7. ayet-i kerimede. Ayet-i kerimelerden de anlaşıldığı gibi Peygamberimizin söylediklerini almak ve uygulamak, bizi uyardığı, nehyederek bize yasakladığı konulardan da uzak durmak Allah'ın emridir. Konunun daha iyi anlaşılması için bir kez daha vurgulamamız gerekirse Hazreti Peygamber'e tabi olmak, onun sünnetine uymak bir tercih meselesi değil Müslümanlar için. Bizatihi Rabbimizin emridir. İnsanlık içinde bulunduğu sıkıntılardan, buhranlardan, huzursuzluklardan ancak Peygamber Efendimiz'e tabi olmakla kurtulabilir. Kur'an'a göre Peygamber Efendimiz'e itaat, Allah'a itaat demektir. Nisa suresi 80. ayeti bunu bildirir. Nitekim Peygamber Efendimiz de biz Müslümanlara size yasakladığım şeylerden sakının. Yerine getirmenizi istediğim şeyleri de gücünüzün yettiği ölçüde yerine getirin buyurmaktadır. Öyleyse Resulullah'ın sünneti biz Müslümanlara hayatımızın her safhasında rehberlik etmelidir. Nisa suresi 65. ayette kalbimizde, gönlümüzde hiçbir kuşku olmaksızın, Efendimiz'e teslim olmaksızın iman etmiş olamayacağımız beyan edilmek suretiyle bir Müslüman için Hazreti Peygamber'in sünnetinin önemi ortaya konulmaktadır. değerli dinleyicilerimiz. Peygamber Efendimiz bazen kucağında çocuğuyla ya da torunuyla bir baba veya dede, bazen ashabının arasında bir öğretmen, Mescid-i Nebevi'nin inşasında bir işçi, insanları adaletle yöneten bir yöneticidir. Onun bu kuşatıcı örnekliği Kur'an-ı Kerim'de Resulullah da sizden Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnek vardır şeklinde ifade edilmektedir. Tarihi bir gerçektir ki Müslümanlar onun sünnetini kendilerine rehber edinip örnek aldıkları çağlarda dünyanın en erdemli, en insani uygarlığını kurmuş, insanlığa hizmet etmiş, aynı zamanda da ebedi kurtuluşa ermişler. Bu anlamda daha çok hatalar yaptıkları dönemlerde ise ciddi sıkıntılar, buhranlar yaşamışlardır. Değerli dinleyicilerimiz, programımıza giriş mahiyetinde yaptığımız bu açıklamalarımızdan sonra dilerseniz şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Kurra Hafız Fatih Okumuş hocamızdan bir Kur'an tilaveti dinleyelim. Fatih hocamız bugün bize Ayet-el Kürsi'yi okuyacaklar ve Kur'an tilavetinin ardından da Peygamber Efendimizin biz ümmetine düşkünlüğü ve onun Allah katındaki yeri konusu ile sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa hu. El-Hayyul Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Konumuza devam ederken, öncelikle bu güzel sesin sahibi Sayın Hocamıza teşekkür ediyor. Rabbimizin cümlemizi Kur'an'ın nurlu yolundan mahrum etmemesini diliyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bütün hayatını ümmetinin selametine adayan bir peygamberdir Peygamber Efendimiz. ümmetinden bir kişinin bile rahmetten yoksun kalmasına gönlü razı değildir. Bütün çabası ateşten uzak tutmaktır ümmetini. Ve bu çabanın neticesinde Hazreti Peygamber'e ümmet olan, tevhide inanan, çeşitli günahlar işlemiş de olsa şirk koşmayan müminler ilahi adalet gereği cezalarını çektikten sonra bağışlanacaklardır. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü ashabına olan sevgi ve merhametinin neticesinde dünya ve ahiret saadeti için onlara tavsiyelerde bulunurdu. Kim zaman verdiği mesajın öneminden dolayı heyecanlanır, gözleri kızarır, sesi yükselir. Sanki düşman tehlikesine karşı bir orduyu uyarıyor murçasına celallenirdi. Bir defasında kendisiyle ümmetinin halini bir ateş yakan kimse ile o ateşe düşen kelebeklerin haline benzeten Resulullah şöyle demişti. İşte sizler de böyle ateşe atılıyorsunuz ve ben de sizi kemerlerinizden tutmuş engellemeye çalışmaktayım. Rahmet elçisinin ümmetine olan düşkünlüğünü Yüce Rabbimiz şöyle ifade eder. Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir buyurur Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresi 128. ayet-i kerimede. İşte bu sebeple olsa gerek Peygamber Efendimiz "Ya Rabbi, ümmetim, ümmetim" diyerek ümmetinin affını diliyordu her daim. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz bir defasında "Kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" buyurmuştu. "Kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" buyurmuştu. Sahabiler "Ya Resulallah, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. "Siz benim sahabilerimsiniz." Karşılığını verdi ve devam etti. "Kardeşlerim benden sonra gelenlerdir" buyurdu Peygamber Efendimiz. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz zamanında yaşamış ve ona tabi olan Müslümanlara sahabi denir. Peygamber Efendimiz'e "Biz senin kardeşlerin değil miyiz?" sorusunu yönelten sahabilerdi. O zorlu ve sıkıntılı günlerde onunla birlikte yaşayıp ona inanan ve yolundan gidenlerin yanı sıra bir de ona yetişemeyen ama ona iman eden kimseler vardı. Hazreti Peygamber'in ashabından sonra gelen bütün Müslüman kuşaklar işte böyle. Nitekim sahabeden birisi bir gün "Ya Resulallah, bizden daha hayırlı bir ümmet var mıdır?" sorusuna karşılık Peygamber Efendimiz şunu söylemişti. "Evet, sizden sonra gelecek bir topluluk sizden daha hayırlı olacaktır. Zira onlar beni görmedikleri halde bana iman edecekler. Beni görmedikleri halde bana iman edecekler. İşte biz onu görmeden ona iman etmiş kimseleriz. Şükürler olsun. Rabbimiz bize bunu nasip etti elhamdülillah." Peygamber Efendimiz bir gün "Ne mutlu beni görüp de iman edenlere" sözünü söylemişti bir kere. Buna karşılık "Ne mutlu beni görmeden iman edenlere" ifadesini tam 7 kez tekrarlamıştı. "Tuba limen amene bi veraeni." "Ne mutlu beni görüp de iman edenlere" sözünü Peygamber Efendimiz bir kez söylemişti. "Ve tuba limen amene bi ve lem yarani." "Ne mutlu beni görmeden iman edenlere" ifadesini 7 defa tekrarlamıştır. Peygamber Efendimiz yine bir defasında "Ben havuza sizden önce varacağım" buyurdu. Sahabiler "Ya Resulallah, senin ümmetin olup da henüz dünyaya gelmemiş olanları nasıl tanıyacaksınız?" diye sorduklarında müminler kıyamet günü abdest izinden dolayı yüzleri, kolları ve ayakları nurlu olarak gelirler mahşere buyurdu Peygamber Efendimiz. Rabbim bizleri de Kevser havuzu yanında Efendimizle buluştursun inşallah değerli dinleyicilerimiz. O bir rahmet peygamberiydi ve yok etmek için değil, ihya etmek için vardı. Hayat veren bu sesini canlara dokundurmak da onun gayesi. Artık canlar ona yakın, o canlara daha yakın olacaktı. Nitekim müminlere canlarından daha yakındı. Peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır. Hazreti Peygamber'in ümmetine sevgisi soyut bir duygusallıktan ibaret olmadığı gibi uhrevi kurtuluşla da sınırlı değildir. Hazreti Peygamber müminleri hem maddi hem de manevi bakımdan hep desteklemektedir. Kutlu elçi insanların kalplerine imanı fısıldamış, kökleşen iman muhkem kalelere dönüşmüştü. Peygamber Efendimizin varlığı başlı başına bir güven kaynağıydı ve duası uhrevi kaygılarını teskin ediyordu. Ve onlar için dua et buyuruyordu Allah Teala. Çünkü senin duan onlar için sükunettir, onları yatıştırır. Allah işitendir, bilendir buyurmaktaydı Tevbe suresi 103. ayet-i kerimede. Peygamber Efendimiz de hep dua ederdi bizler için. Onun duası müminler için bir rahmetti çünkü. Ve ümmetini duasının bereketinden mahrum bırakmamak için elinden geleni yapardı. Alemlere rahmet olan Allah Resulü, ümmeti için rahmet kaynağı olan duasını onlardan esirgemiyor ve hem dünya hem de ahiret için yaptığı dualarında onlara yer veriyordu. Çünkü o ashabına, çünkü o ümmetine, çünkü o biz müminlere çok düşkündü değerli dinleyicilerimiz. Tevbe suresi 128. ayet-i kerimede andolsun ki size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, çok şefkatlidir, çok merhametlidir buyurulmaktadır. Şimdi sizlere Peygamber Efendimizin ashabına düşkünlüğünü anlatan birkaç hatırayı nakletmek istiyorum. Önce şunun altını özenle çizmek, şunu hatırlatmak istiyorum sizlere. Peygamber Efendimiz benim dünya ve ahirette velisi olmadığım tek bir mümin bile yoktur buyurmaktadır. Onun bu sözü Mudar kabilesinden gelen fakir insanların perişan hallerini hatırlatıyor bize. Peygamberimiz onların o acınası hallerini görünce öylesine üzülmüştü ki onların o zavallı, aç, muhtaç ve yoksul hallerini görünce yüzünün rengi değişivermiş, onlar için yardım seferberliği başlatmıştı adeta. Yardımlar toplanmaya başlandığında sevinci hemen yüzüne yansımıştı. Onların mutlu olduğunu görünce altınla yaldızlanmış gibi parlamıştı yüzü Peygamber Efendimiz. Nasıl olmasın ki? Rahmet peygamberiydi o. İnsanların en cömerti, en yardımseveri, en merhametlisiydi. Ümmeti başta olmak üzere herkese, hatta bütün canlılara karşı en şefkatliydi. Ben müminlerin velisiyim. Hanginiz bir borç veya himayeye muhtaç çocuk bırakırsa beni çağırın sözüyle toplumunun gerçek hamisi olduğunu koyuyordu ortaya. Bugün sizlere nakletmek istediğim ikinci hatıra Medine mezarlığında yaşanmıştı. Peygamber Efendimiz bir gün ashabıyla mezarlıkta yürürken yeni bir kabir gördü ve kime ait olduğunu sordu. Onlar da filan hanımındır dediler. Resulullah kadını tanımıştı. Cenazesi ona haber verilmeden defnedilmişti kadının. Bunun üzerine oradakilere arkasında saf tutmalarını istedi ve ölen kadın için cenaze namazı kıldırdı. Sonra da biri öldüğünde bana haber verin. Benim bir kimseye cenaze namazı kılmam onun için rahmettir buyurdu. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin ümmetine değer vermesi konusunda bugün size nakledeceğimiz son örneğimiz kurbanla ilgili. Müminleri kendi canından ayrı tutmayan Hazreti Peygamber, kurban keseceği zaman da ümmetini unutmaz. Biri kendi adına, diğeri kurban kesemeyenler adına. Evet, biri kendi adına, diğeri kurban kesemeyenler adına olmak üzere iki kurban keser ve yoksullara dağıtırdı. Böylece de müminlere ne kadar düşkün olduğunu, onlara nasıl sahip çıktığını, onların gerçek anlamda velisi olduğunu ortaya koymuş oluyordu. Müminlerin hem bu dünyada hem de ahirette bütün sıkıntılarını paylaşabilecekleri bir peygamberleri vardı artık. Rabbim yüreğinizde onun sevgisini daim kılsın ve şefaatini sizlere de nasip eylesin. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz ashabına gerçekten çok düşkündü. Onlara bütün işlerinde yardımcı olur, şikayetleriyle ilgilenir, hastaları ziyaret eder, maddi manevi tedaviler önerirdi onlara. Ölüm döşeğinde yatan Sa'd bin Ubade'yi görünce dayanamayıp ağlamıştı bir seferinde. Sa'da ağlayan biri Maune şehitlerine nasıl dayansın? Çevre kabilelerinden Müslüman olduklarını söyleyen ve onun isteklerini geri çevirmeyeceğini tahmin eden bazı kimseler gelmiş ve ondan İslam dinini kendilerine öğretmek üzere öğretmen istemişlerdi. Allah Resulü de onlara bu istekleri üzerine İslam'ı öğretmek üzere 70 kişi göndermişti. Fakat onlar yolda ihanet edip kendilerine İslam'ı öğretmek üzere kendi talepleri üzerine gelen kimselere tuzak kurarak bu sahabileri şehit etmişlerdi. Peygamber Efendimiz bu olaya öyle üzülmüştü ki bir ay boyunca bu kabilelere beddua etmişti. Enes radıyallahu anh, Resulullah'ın bu 70 sahabiye yandığı kadar hiçbir şeye yanıp yıkıldığını görmedim demişti. Hazreti Peygamber ümmetini hiçbir zaman sıkıntıya sokmadı. Dini yaşantıda bile onları usandırmayacak kadar hassastı. Örneğin uzun kıldırmak istediği namazı çocuk ağlaması duyduğunda kısa tutardı. Bunu o çocuğun annesinin duyacağı sıkıntıyı bildiği için böyle yaptığını söylerdi. Yatsı namazını daha geç kıldırmak istediği halde sırf ümmetine zor olur düşüncesinden dolayı vazgeçmişti. Teravih namazını mescitte cemaatle kıldırmaktan vazgeçmesinin sebebi de buydu. Hazreti Ayşe onun yapmak istediği bazı hayırlı işlerden insanlar devamlı amel eder de üzerlerine farz olur endişesiyle vazgeçtiğini söylemektedir. Onun bu tavrı kolaylaştırıcı olan öğretisine nasıl da denk düşüyor, öyle değil mi? Zorlaştırıcı değil, kolaylaştırıcı olarak gönderildiğini söylerken kastettiği de tam da buydu. O sadece aynı şehri paylaştığı sahabiler için değil, kendinden sonra gelecek ümmetiyle ilgili, yani bizlerle ilgili de kaygı taşırdı. Zaman ve mekan sınır tanımayan uyarıları biz ümmeti için hep yol gösterici oldu. Olmaya da elbette kıyamete kadar devam edecek. Her bir peygamberin ümmeti için yakardığı bir duası vardır. Ben de duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat için sakladım ifadesi, ümmetinin selameti için geleceğe uzanan ölümsüz arzusunun ötelere taşınmasıydı. Bu onun hesap günü ümmetinin kurtuluş için sakladığı Allah'ın af ve mağfiretine vesile olmasını dilediği duasıydı. Değerli dinleyicilerimiz, bugün sizlere Peygamber Efendimizin Allah katındaki yeri konusunda da özet olarak şunları ifade etmek istiyorum. Yüce Allah, Peygamber Efendimiz'e gösterilmesi gereken sevgi ve tazimi biz müminlere emretmiş ve bu konuda Ahzab suresi 56. ayetinde Allah ve melekleri peygambere salat ederler. İnna Allaha ve melaiketehu yusalluna ale'n-nebi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin buyurmuştur. Allah onu selamlamış ve biz müminlere peygamberine salat ve selam getirmeyi, ona tabi olup sünnetine uymayı bir vazife olarak yüklemiş ve bunu imanın bir gereği saymıştır. İşte Allah elçisine verdiği bu değerden dolayı ona yapılan saygısızlığı kendisine yapılan saygısızlıkla bir tutarak şöyle buyurmuştur. Şayet kendilerine niçin alay ettiklerini sorsan, biz sadece lafa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk derler. De ki, Allah'la, onun ayetleriyle ve Allah'ın peygamberiyle mi eğleniyordunuz? Peygamber Efendimiz'e verilen işte bu değer, onun Hazreti Peygamber'e itaatin, Allah'a itaatten, ona teslimiyetin, Allah'a teslimiyetten bağımsız olmadığını, Allah'a imanın ayrılmaz bir parçası olduğunu ispat etmektedir. Allah'a giden yol Hazreti Peygamber'e tabi olmaktan, Allah'a giden yol Hazreti Peygamber'e tabi olmaktan, onun sözlerini dinlemekten, onun söylediklerine gönülden boyun eğmekten geçmektedir. De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır ve çok merhamet edendir. İşte bu ayet-i kerime Hazreti Peygamber'e tabi olmanın Allah'ı sevmenin bir göstergesi ve ispatı olduğu gibi bağışlanmanın, günahlardan arınmanın ve Allah'ın sevgisini kazanmanın da yoludur. Nisa suresi 13. ayette şöyle buyurulur. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah o kimseyi içinden ırmaklar akan cennetlere koyar. Orada devamlı kalıcıdırlar. İşte büyük kurtuluş, büyük mükafat budur. Bundan dolayıdır ki Allah'ın peygamberine isyan, Allah'ın koyduğu sınırları aşmaktır. Peygamberine karşı gelmek aynı zamanda Allah'a karşı gelmektir. Enfal suresi 13. ayet-i kerime bize bunu öğretir. Peygamberiyle savaşmak Allah ile savaşmaktır. Peygamberin bildirmesi Allah'ın bildirmesidir. Peygamberin haram kılması Allah'ın haram kılmasıdır. Peygambere biat etmek Allah'a biat etmektir. Nisa suresi 80. ayette buyurulduğu gibi, kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Nisa suresi 80. ayet. Zira o kendi arzularına göre konuşmaz. Onun söyledikleri Allah'tan gelen vahiydir. Böyle bir elçinin emrettiklerine uymak, men ettiklerinden uzak durmak, inananlar için imani bir gerekliliktir, zorunluluktur. Değerli dinleyicilerimiz, 40 yaşına geldiğinde Allah Teala tarafından peygamber olarak seçilip kendisine vahiyler göndermesiyle onun Allah nezdindeki üstünlüğü zaten tescillenmiştir. O peygamberlerin sonuncusu, Hatemül Enbiya, peygamberlerin sonuncusu. Yüce Allah Hazreti Muhammed'i peygamber olarak gönderdikten sonra ona Kur'an'da mevcut olan emir ve yasakları açıklama görev ve yetkisinin yanı sıra Kur'an'da olmayan bazı hususlarda da kural koyma yetkisi de elbette tanımıştır. O insanlara iyiliği emreder, kötülüklerden insanları alıkoyar. Onlara iyi ve temiz olan şeyleri, helali, kötü ve pis olan şeyleri haram kılar. İyi şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır mealindeki Araf suresi 157. ayet-i kerimesi bize işte bunu bildirmektedir. Peygamber Efendimizin kişisel yargılarının doğruluğu herhangi birininkiyle aynı değildir. Bunu müminler çok iyi bilmelidirler. Hazreti Ömer bir gün minberde hitap ederken bu gerçeği şu şekilde ifade etmiştir. Ey insanlar, kişisel görüş ancak Resulullah'a aitse kesindir. Çünkü Allah ona doğruyu bizzat kendisi göstermiştir. Bizimkiler ise gücümüz nispetinde orada ortaya koyduğumuz görüşlerdir. Yüce Allah Hazreti Peygamber'i bizlerin gönül dünyasını aydınlatmak, günahlarımızdan arındırmak ve iyilikten yana olarak hakkı ve iyiliği egemen kılmayı öğretmek için göndermiştir, görevlendirmiştir. Peygamberimiz bütün bu yönleriyle insanlar için bir rahmettir ve Allah Teala onu rahmet peygamberi olarak göndermiştir. Peygamberimiz insanlara rahmete kavuşma yolunu gösterirken o rahmetin bizzat kendisidir. Bu öyle bir rahmettir ki azabı açıkça isteyenleri bile kuşatmıştır. Ebu Cehil, eğer bu Muhammed'in anlattıkları bir hak ve gerçeklik ise gökten başlarına taş yağmasını veya elin bir azap gelmesini istediğinde, ey Muhammed, sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildir. Enfal suresi 33. ayeti inmişti. Değerli dinleyicilerimiz, Rabbi onu hep himayesi altında tutmuştur. Evet, Peygamber Efendimiz her vakit Allah'ın gözetimindeydi ve Allah peygamberini insanların zararlarından daima korudu. Yardımı ve merhametiyle insanların zararından onu daima emin kıldı. Allah Resulü bütün mahlukat içerisindeki ayrıcalıklı yerini bir seferinde şu cümlelerle anlatmıştı. Ben ilk diriltilecek ve ardından cennet elbiselerinden bir elbise giydirilecek kimseyim. Sonra arşın sağında duracağım. Yaratılmışlar içerisinde orada benden başka duracak kimse yoktur. Bu kuşkusuz makamların en yücesi olan makamı Mahmud'dur. Bu Hazreti Peygamber'in kulluğu tercih edişinin karşılığında kavuştuğu bir lütuftur. Makamı Mahmud onun müminler için şefaat makamıdır. Allah Teala sevgili peygamberimizden dünya nimetleriyle kendi katındakiler arasında seçim yapmasını istediğinde o Allah katındakileri tercih etmiştir. Öyle ki vefatına 5 gün kala Allah beni tıpkı İbrahim'i dost edindiği gibi dost edinmiştir buyurdu. Dünya ile Allah katında olan arasında muhayyer bırakmış, tercih kendisine verilmiş, o da yüce katta olanı tercih etmişti. Son sözü de Allah'ım Refik-i Alâ'ya olmuştu. Refik-i Alâ'ya yani en yüce makama, yüce dosta. Yüce dostu onu Ahmet diye isimlendirmiş, önceki peygamberlere bildirmiş ve onlara bunu ilan etmişti. Peygamber şairi Hasan bin Sabit'in ifadesiyle adını adıyla andırmıştı. Allah son elçisinin adını ve şanını yüceltmişti. Onunla ilgili bu ilahi destek ve ihtimam İnşirah suresinde çarpıcı bir biçimde şöyle vurgulanır. Elem neşrah leke sadrak. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı? Senin şanını ve ününü yüceltmedik mi? Evet, yüceltmişti. Yüceydi Peygamber Efendimizin şanı. Çünkü Allah katında çok yüce, en yüce makam Peygamber Efendimizin yeriydi, makamıydı. Değerli dinleyiciler, Peygamber Efendimiz İstikametinden hiçbir zaman asla şaşmadı ve kendisinden önce gönderilen peygamberler gibi o da verilen risalet görevini en güzel şekilde yerine getirdi. Görevini büyük bir azim ve kararlılıkla ifa etti. Veda hutbesinde buna insanların şahit olmasını istediğinde Allah'ı da şahit tutmuştu ve Allahümme şhed, Allah'ım şahit ol demişti 3 kez. Allah ondan razıydı. O da Rabbinden razıydı. Değerli dinleyicilerimiz, Rahman'ın izin verdiklerinden başkasının konuşamayacağı günde, yani mahşerde, kıyamette konuşacak olan, insanların sözcülüğünü yapacak olan ve tüm ümitlerini yitirdiklerinde İnsanlara müjdeyi verecek olan da odur, peygamberimizdir. Çünkü onun makamı, makamı Mahmud'dur. Şefaat makamıdır. Rabbimizden o günde rahmet peygamberinin bize şefaatini lütfetmesini diliyoruz. Rabbim duamızı kabul buyur. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bir ilahi arasıyla soluklanalım. Yolcular seyreyle güzel ilahisini seslendirecekler. İlahi arasından sonra programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam edeceğiz.
Meyledemem ki başkasına, tövbeler olsun canan canan. Meyledemem ki başkasına, tövbeler olsun canan canan. Hem yüzler dost özleri düşmandan usandım. Hem yüzleri dost özleri düşmandan usandım. Dergâhta sebat et canan canan. Lütfeder ki bu ilahi dergâhta sebat et canan canan. Nazlı niyaz et Hakk'a temen.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. İlk sorumuz, çok önemli bir soru. Kürtaj yapmanın ve yaptırmanın dini hükmü nedir? Dini hükmü nedir diye soruyor bir dinleyicimiz. Değerli dinleyicilerimiz, insan hayatının korunması İslam dininin 5 temel ilke ve amacından biri olduğu gibi insanın en şerefli varlık olduğu, insanın saygınlığı ve dokunulmazlığı da İslam'ın ısrarla üzerinde durduğu ana fikirlerden biridir. Ayet ve hadislerde yer alan genel prensipler ve özel hükümler, anne karnındaki ceninin dinen meşru ve meşru sayılan, dinen geçerli sayılan, haklı bir gerekçe olmadan düşürülmesine, aldırılmasına ve gebeliğe son verilmesine İslam dini müsaade etmez. Çocuklarınızı yoksulluk korkusuyla öldürmeyin ayeti, Hazreti Peygamber'in kasten çocuk düşürenin veya buna sebep olanın maddi tazminat ödemesine hükmetmesi, anne karnındaki çocuğun hayat hakkının güvence altında almaktadır. Diğer taraftan Hazreti Peygamber'in bu tavrı söz konusu fiili cinayet olarak değerlendirdiğini göstermektedir. Bu itibarla İslam, annenin hayatını doğrudan etkileyecek tıbbi bir zaruret bulunmadıkça anne karnındaki çocuğun düşürülmesini veya kürtaj yoluyla aldırılmasını kabul etmemektedir. Diğer bir soru, eti yenilip yenilemeyen hayvanların tespiti neye dayanılarak yapılmaktadır hocam diyor. İslam insanı maddi ve manevi her türlü zararlardan korumak için bir takım kurallar koymuş ve insana zarar verebilecek pis ve kötü olan şeyi yasaklamış. Temiz, güzel ve faydalı olanı da helal kılmıştır. Yani Müslümanlar prensip olarak şunu bilmeliler. Bir şey haramsa kötüdür, zararlıdır. Ve bir şey helalse iyidir, faydalıdır. Zararlı şeyler haram kılınmıştır, faydalı şeyler helal kılınmıştır. Kur'an ve sünnette etleri yenebilecek hayvanlarla ilgili bir liste verme yönüne gidilmemiş, sadece belli ilke ve ölçüler konulmakla yetinilmiştir. Ayrıca sağlığa zararlı maddelerin tüketilmemesi İslam'ın elbette ki genel ilkelerindendir. Hazreti Peygamber'in sünneti Kur'an-ı Kerim'deki yasaklamaları teyit eden ifadelerin yanı sıra pis yiyeceklerin özelliklerine ilişkin detaylandırıcı açıklamaları da elbette ki içermektedir. İslam alimleri işte belirtilen amaç ve ilkeler ışığında içtihad ederek hangi hayvanların etinin helal ve hangilerinin haram olduğunu ya da tek tek veya gruplandırarak belirlemeye çalışmışlardır. Bu belirlemelerde bazı hadislerin sıhhati konusundaki farklı değerlendirmelerin veya farklı yorumlanmasının yanı sıra insan tabiatının, örfün ve elbette mahalli alışkanlıkların ilkeyi somut olaylara uygulamadaki değerlendirme ve farklılıklarının etkili olduğu da ayrıca bir gerçektir. Peygamberimize salavat getirmenin dini hükmü nedir diye bir soru var. Bu biraz önceki sohbetimiz içerisinde de aslında geçti. Bilindiği gibi salavat, değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Peygamber için okunan ve Allah'ın rahmet ve selamının onun üzerine olması dileğini dile getiren dualara denir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sevgi, bağlılık ve desteği ifade eden salavat, salat kelimesinin çoğuludur. Ve genellikle Allahümme salli ala Muhammed diye başlar ve devam eder. Kur'an'da İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebî ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimu teslima. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler, siz de ona salat edin, selam edin buyurulmaktadır. Ahzab suresi 56. ayetinde. Salavat, Allah'ın Hazreti Muhammed'e bahşettiği rahmeti ifade ettiği için ona salavat getirmek, bu rahmetten pay almayı dilemek demektir. Dolayısıyla Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat getirmeye bizim ihtiyacımız çoktur. Diğer taraftan Hazreti Peygamber'den bahsederken daima saygı içinde olmak, bu saygının gereği olarak ona salat ve selam getirmek gerekir. Sonuç olarak İslam alimleri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam getirmenin sünnet olduğunu ve tabi sevap olduğunu bildirmişlerdir. Zühd kavramı hakkında bilgi verir misiniz hocam diye bir sorumuz var. Değerli dinleyicilerimiz, zühd tasavvufta ahirete yönelmek, dünyaya dolu dizgin dalmamak, dalıp gitmemek, elde mevcut bulunsa bile gönülde mal ve mülk sevgisine fazlaca yer vermemek demektir. Zühd, dünyayı tamamen terk edip çalışmayı bırakmak, dünya lezzetlerine sırt çevirip kuru ekmek yiyerek aba giymek değil, lezzet verici şeyleri azaltmak, onlara dalıp gitmemektir. Diğer bir ifadeyle zühd, ahireti unutup dünyaya esir olmamaktır. Ahireti unutup dünyaya esir olmamaktır. Ahireti de daima zihinde tutmaktır. Dünya hayatının bir oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu, malların ve çocukların birer imtihan vesilesi olduğunu bildiren ayetler işte buna işaret etmektedir. Rabbim bizleri amellerin en hayırlısını, rızkın da temiz ve helal olanını nasip eylesin cümlemize inşallah. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Gökhan Polat'la birlikte sunduğumuz bugünkü Gönül Sohbetleri programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Size Abdülkadir Şehidoğlu'nun Gül Benzinin Gülşenine ilahisiyle veda ediyoruz bugün. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
Benzindeki gül tenine kurbanın olurum senin. Benzindeki gül tenine kurbanın olurum senin. Aşkın eder beni deli, divane gönlüm hep deli. Aşkın eder beni aşk tenini yakanım olursun benim. İçimdeki aşk tenini yakanım. Seviyorum, muhtacın olurum senin. Vazgeçemem, seviyorum, muhtacın olurum senin. Akar damla damla yaşım, hasta olur benim başım. Akar damla damla yaşım, hasta olur benim başım. Şefaatine muhtacım, yarenin olurum senin. Şefaatine şefaatine muhtacım. Yarın olurum seni.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.